Bütün Yolları Beşiktaş'a çıkanların programı Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Sunucularımız Ahmet Uysal ve Batuhan Ekşioğlu'yla birlikte Beşiktaş gündeminin nabzını tutmaya hazırsanız başlıyoruz.
Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast'ine hoş geldiniz. Bendeniz Ahmet Uysal, yanımda sevgili Batuhan Ekşioğlu'yla beraber yine Beşiktaş'ın gündemini yorumlayacağız. Batuhan hoş geldin.
Hoş bulduk Ahmet, selamlar, nasılsın?
Hamdolsun, iyiyim çok şükür. Vallahi heyecanlıyız. Bir an önce sezon başlasın, formalar tanıtılsın, yeni hocamız gelsin, transferler insin, havalanına akın edelim, milli takım Euro'da güzel işler yapsın diye böyle bir heyecanımız var. Ama tabii heyecan bazen de sinir strese de geçiyor. Bir an önce bazı haberleri almak istiyoruz. Haberler demişken bugün bazı Beşiktaşlılar çok güzel haberler aldılar. Üyeliklerle alakalı SMS'ler gitmiş. Hepsine evet. Beşiktaş'a hoş geldiniz diyoruz. Sen ne demek istersin bu konuyla alakalı?
Vallahi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Benim de çok sevdiğim arkadaşlarım, yardımcı olduğum referans bulmalarına ve işte evrakları nasıl doldurmaları konusunda yardımcı olduğum birçok kardeşim, arkadaşım bugün üyeliğe kabul edildiler. Gittikçe büyüyen bir aileyiz. Umarım senin de en yakın zamanda üyeliğin kabul edilecek. Senin de güzel haberlerini bekliyoruz. Hayırlı olsun tüm
İnşallah.
Yeni kombi üyesi Beşiktaş'ta.
Gerçekten bu son seçim dönemiyle beraber camiada bu kongre üyesi olmakla alakalı gerçekten bir motivasyon gelişti. Harbiden biz niye olmuyoruz diye birçok insan, ben de dahil, bu konuya bir yeltendi. Kulübün içine girmeye, söz sahibi olmaya ve geleceğiyle alakalı fikirlerimizi paylaşmaya ve orada hakkımızı kullanma noktasında devreye girdik. Birçok insan gibi inşallah dediğin gibi kabul olur. Beşiktaşlılık nasıl bir şerefse orada genel kurulu üyesi olmak da bizim için ayrı bir onur, bir şeref. Ne mutlu bugün haber alanlara. Başka bir onur ve şeref konusu da tabii milli forma, milli takımda forma giymek. Semih Kılıçsoy dün ilk A milli maçına çıktı, sonunda çıkabildi diyelim. Hazırlık maçı olmasına rağmen aldığı süre yine camia tarafından az bulundu. Bence de gerçekten azdı. Sen nasıl değerlendiriyorsun Montella'nın bu seçimini?
Ahmet, yani ben bu konuda sakin kalamayacağım. Çünkü yani gerçekten orada bir ahlaksızlık var. Yani gerçekten orada bir adam kayırmacılık var. Orada bir menajer işleri var. Orada Hamit Altıntop ve Mehmet Büyükekşi'nin gerçekten yaptığı çok büyük Semih'e karşı bir mobbing var. Yani bu çocuğu oynatmamak gerçekten bu ülkeye ihanet. Bak gerçekten diyorum, ihanet. Yani bu çocuk şu anda mevcut santraforlar, sol ön, striker, sifi, yani adına ne koyarsan koy, tamamlayıcı forvet, yardımcı forvet, bu çocuktan daha verimli olabilecek bir oyuncu yok. Yaptıkları ortada. Dün maçta çocuğu 8 dakika oyuna aldılar. Yani birkaç pozisyon gördüm. Yani çıldırmamak elde değil. Yani çocuğa pas atılmadı vesaire ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani orada bir pozisyon oldu. Berat'ın pas atmadığı bir pozisyon. Yani çocuğun koşulu bomboş. Atsa yazacak o golü. Biliyor Berat da onu. Ve bekleterek topu kaptırıyor. Yani o kadar saçma ki. Yani inanamadım. Ya artık Hamit Altıntop, Mehmet Büyükekşi, Türkiye futbolundan, yakamızdan defolsunlar gitsinler. Yani artık bizi rahat bıraksınlar. Bir çocuk şöyle bir milli davada, çocuğu yedek kulübesinde 82 dakikada oturtan o Montella'ya da yazıklar olsun. Ya ben ona kukla diyorum. Ya ondan gerçekten hiçbir şey olmaz. Bak yani üzülerek söylüyorum, Euro 2024'te böyle devam ederse kadro tercihlerinde ondan gerçekten hiçbir şey olmaz. Hiç doğru düzgün süre almayan oyuncuları, ya Oğuz Aydın'ı ilk 11 başlatıyor, Semih yedekte. Takımında hiç oynamayan Altay Bayındır kalede, Mert yedekte. Ya nedir bu Beşiktaş düşmanlığı? Gerçekten bunu anlamıyorum. Ya bak, Barış Alper iyi bir oyuncu. Barış Alper'i gerçekten değer veriyorum. Gerçekten iyi bir oyuncu. Kötü değil. Ama malum camiada olduğundan ötürü o kadar alışmış ki kendini atıyor bir pozisyonda. Aklına geliyor, sonra önce ayağını tutuyor. Ama ayağına hiçbir müdahale yok. Kalkıyor, sonra koşmaya başlıyor. Çünkü aklına geliyor. Dur lan, burası Galatasaray değil, ben milli takımdayım diyor. Bu hakemler Türk hakemleri değil diyor. Vermezler bu faali diyor. Yani bu kadar artık çirkinleşmiş, yozlaşmış bir futbol düzenindeyiz. Maalesef bazı futbolcularımız, umarım Euro 2024'te de malum camianın topçuları bu hareketleri yapmazlar. Ama Semih'in hakkı yenmemeli. Beşiktaş camiası Semih'in arkasında durdu. Dün tüm sosyal medya Semih'i destekledi. Bir hashtag çalışması yapıldı. Biz de Serence Bey'den hem de şahsi Twitter hesaplarımızdan Semih'e destek tweetleri attık. Oyuncumuzu motive ettik, güzel kardeşimizi. Biz inanıyoruz, hak ediyor zaten. 2024'de Semih gitmek zorunda. Umarım Polonya maçında Semih'e daha çok süre verir. Yani bu 10 dakika, 15 dakika değil, 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika, hatta mümkünse ilk 11 başlatır. Çünkü bu takımın ihtiyacı var. Hem Barış Alper'i bitirdi, hem Semih'i bitirdi. Yani Barış Alper'e de yazık. Barış Alper'i mevkisinde oynat, Semih'i at öne. Ya zaten senin elinde Enes Ünal vardı, sakatlandı. Cenk Tosun'un performansı zaten ortada. Senin forvet performansı alabileceğin, gerçek forvet performansı alabileceğin tek oyuncu Semih Kılıçsoy. Oynar şu çocuğu artık. Semih de şu solda oynarım ısrarını bıraksın milli takımda. Attırsın kendini ön tarafa. Bıraksın şu solda oynama ısrarını. Çünkü biliyorum o istiyormuş solda oynamayı kulüpte, takımında. Serdar Hoca o yüzden. Santos falan da çok eleştiriyorduk. Yani Semih niye solda diye bazen böyle şey yapıyorduk. Ama çocuk istiyormuş solda oynamayı. Ama milli takımın şu anda direkt önde oyuncusu eksik. Ve Semih sen orada biçilmiş kaftansın.
Ya dün o Beşiktaş kadar pozisyon vardı ki yani direkt ceza evet. sahasıcı karambolü. Ben direkt gözün Semih'i arıyor. Yani direkt çözer. Çünkü tek de ya çekip vuruyordu.
Kafa pozisyonunu hatırlamıyor musun?
Ya evet ya. Yani saç baş yoldurdu.
Yani bir striker'ın, bir forvetin, bir santraforun, bir forvet oyuncusunun hayatta vurmayacağı şekilde bir kafa vuruşu yaptı. Bomboş.
O çocuğa da o yazık ya. Koy kanada. Gitsin gelsin şey yapsın, tren yapsın oraya. Bu çocuk transferi konuşuluyor çok büyük meblağlara. Bu çocuk forvet pozisyonda yaptığı performansla mı buralara geldi? Bu kendinden bahsettirdi. Yok. Bu çocuk beke çekildi, kanada çekildi. Abi orada faydalansana. Orada senin alternatiflerin varsa o zaman oynatacağın oyunu mu düşün?
Kadrosunda Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy olan, Kenan Yıldız olan, Can Uzun olan, Arda Güler olan bir milli takım. Hatta Oğuz Aydın da katayım. Bir milli takım üçlü stoper bile oynar. Tabii çok değişik formasyonlar oynar.
Tabii yani canım.
Montella gerçekten rezil ediyor bizi. Bu kadroyu rezil ediyor. Derhal bir an önce bu yazın seçim yapılsın TFF'de Temmuz'da. Bunlar defolsun gitsinler. Yanarım yanarım Euro 2024'te heba olacak. Ona yanarım. Ama bu Montella'yı da gelen direkt göndersin. Yani Sergen Yalçın'ın katıldığım birçok sözü vardır. Ama en çok katıldığım şey Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü olmanın başarı kriteri Adana Spor'u dördüncü yapmak mıdır demişti. Yani o zaman Çağdaş Atan da olabilir. Mesela düşme hattından aldığı Başakşehir'i dördüncü bitirdi sezonu.
Süper Çağdaş bir performans sağladı yani. Bir de aynen. Orada City Group yani, biliyorsun Başakşehir'i satın aldı. Sadece kulübe güvenerek değil, hocayla alakalı da bir projeksiyonları mutlaka vardır. Yani öyle değil mi?
Kesinlikle. Yani bu da var. Ya bu Montella'yı niye kendi ülkesinde kimse keşfedemedi Ahmet? Niye yani bu süper, evet. Yani niye keşfedemediler ya? İtalya'dan niye hiçbir takım bunu almadı, etmedi?
Ya buradaki tatmin etmeyen, şimdi Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı Hamit Altınok biliyorsun. Orada da bu konu soruldu. Hiçbir şekilde tatmin edici bir cevap da alamadık. Hani hoca seçimi niye yabancı diye sorulduğunda işte yıpranmasın, medyayı görmesin, hani şey yapmasın. Oradaki mevzu bizden büyük bir profil olmasın. Biz ne dersen onu yap, biz ne dersek onu yapsın mevzusu. Çünkü oraya bir karakter, bir şey koydukları zaman onları dinlemeyecek, kendi başına bir buyruk bir davranış sergileyecek. Belki önceki senelerdeki kullandığımız teknik direktörlerin gerçekten profili yönetimden üstün olduğu için yönetim hiçbir şekilde yönetemiyordu. Öyle bir problem var. Sen şimdi Fatih Terim'i, Şenol Güneş'i orada öyle kolay kolay idare edemezsin. Onun başına sen tutup da Hamit Altıntop'u koyamazsın. Ama hani benim idare edebileceğim profillerde kişiler olsun istiyorum'a getirdi. Satır aralarında ben bunu okudum. Ama Semih'le alakalı açıklama da şu: ya oyuncu çok süper bir reaksiyon gösterdi. Ne reaksiyonu? İki maçta gol attı. Ulan adamın işi bu, işi. Zaten anlamadığınız konu bu. Adam forvet ya. Adam forvet abi. Haskan forvet. Koy şunu oraya. Çözsün senin sorununu. Yok. Derdiniz başka. Bizim sıkıntı çektiğimiz bu. Olay nereye gidiyor biliyor musun Batuhan? Olay şuraya gidiyor. Şimdi bunlar ısrar ettikçe, biz de Semih'in arkasında durdukça, bu sefer diğer oyuncuların da bilinç altında sanki Semih kendini milli takımın üstünde görüyormuşçasına bir şey gelişiyor. Ben dünkü o bazı pozisyonlardaki oyuncuların hareketlerini buna bağlıyorum. Çünkü birebir de bir insan yani takım arkadaşına niye pas vermesin, böyle bir şey yoktur, ama bilinç altında şu gelişiyor. Bu çocuk kendini üstte görüyor, biz her şeye uyuyoruz da buna mı ayrı racon kesilecek? Mevzu o değil. Abi çocuğu da zor durumda bırakıyorsunuz. Oynatın. Abi elinizde sanki sizin 5 tane full striker var da biz Semih mi diye mi diretiyoruz? Öyle bir durum yok abi. Şu an şu konjonktürde Semih oynatılmalı. Net. Ha sen bana şunu açıklamada dersin ki ben aklımdaki kadroyu büyük ölçüde kurdum. Hani Semih zaten benim yazılı forveti hattımda. Ben diğer oyuncuları görmek için böyle bir kadroyla çıktım dese biz deriz ki eyvallah tamam abi biz zaten Semih'i almışız. Ama hem 23 kişilik kadro 26'ya çıkıyor. Hem Enes Ünal gibi senin normalde niye oynadığını anlamadığım oyuncularımızdan bir tanesi yokken yine de Semih'i almazsan abi bunun hesabı çok ağır olur. Bunun hesabı gerçekten çok ağır olur. Umarım bir an önce bu hatadan dönerler ve her şeye rağmen Euro 24'te de bir başarı sağlanır. Ama benim de umudum gelecek yeni TFF yönetimiyle ki o konuda da biliyorsun bazı farklı görüşler var. Hani Büyük Ekşi'nin devam etme ihtimalini görenler de var. Umarım öyle bir şey olmaz. Bu kaos biter. Ama milli takımda inşallah Semih'le birlikte kanatlanır. Bu konuda söyleyecek başka bir şeyin yoksa bir sonraki konumuza geçmek istiyorum sevgili Batu.
Yok, geçebilirsin Ahmet. Tamam. Yani yeterince Semih'i konuştuk. Aynen. Semih kardeşimizin Allah yolunu bahtına açsın.
Amin, amin. Şimdi 25 Haziran'da Beşiktaş'ın yeni formaları tanıtılacağı bilgisine ulaştık. Bazı görseller de internete düştü. Biliyorsun bu konuda sızma olmaması neredeyse imkansız. Dünyanın her yerinde bu oluyor. Senin gördüğün kadarıyla beyaz formayla alakalı bir görüntü vardı. Nasıl buldun formayı? Güzel mi? Ben dün İtalya formasıyla da çok benzeşti. Hani dizayn olarak, tasarım olarak benziyor. Tabii renkler değil ama bence hoş, güzel bir formaya benziyor.
Ya şöyle söyleyeyim. Gönül isterdi forma sızmasaydı. Ama tabii ki taraftar merak ediyor. Ama şu olay da güzel oldu. Formanın 25 Haziran'da satışa çıkacağı bilgisini aldık biz Serencevi olarak. Yani 25 Haziran'da yani transfer tahtası açıldıktan yani kulüpler resmi olarak transfer ettikleri oyuncuları kamuoyu aydınlatma platformuna ve TFF'ye bildirebilecekleri günün bir gün sonrası formalar satışa çıkacak. Bu da bende şu izlenimi uyandırdı. Yani bugüne denk getirmeleri sanki transfer açılır açılmaz. Çünkü ben bu bilgi bende var. Ön sözleşmeyi imzaladığımız, ön protokolü imzaladığımız oyuncular var. Ve transfer açılır açılmaz bu oyuncular açıklanacaklar ve ertesi günü de forma lansmanı ve satışı olacak. Bu güzel bir şey. Hatta diğer büyük kulüpler bunu sezonun son maçında falan giyerek yapıyorlar yeni sezon formalarını.
Evet ya keşke biz de yapsak.
İşte Ağustos'tan buraya çekilmesi güzel bir hamle. 7 aylık bir yönetim için bence gayet güzel bir hamle. Yani bu yönetim daha 7 aylık ve birçok şey yapıyorlar. Yani bu konuda haklarını yiyemeyeceğim. İşte application'ın da lansmanını bu ay sonu yapmayı planlıyorlar. Beşiktaş App'in. O da bu ay sonunda hazır olacak. Temmuz ya da Ağustos'ta yayınlanacağı söyleniyor. Yeni sezon öncesinde işte taraftarlarımız artık telefonlarını indirip uygulamayı kullanıp Beşiktaş'a da maddi destek sağlayacakları hem de kendi Beşiktaş aidiyetlerini yapacakları harcamalarla puan kazanarak o kartal yuvasında kombine alımlarında, maç bileti alımlarında kullanabilecekleri bir puan sistemi oluşacak. Bu gayet güzel bir hareket, hamle. Formamız da ben güzel olmuş. Beğendim o dalgalı şey. Gayet güzel.
Evet.
Siyah ve diğer üçüncü alternatif formayı da merak ediyorum. Umarım onlar da güzel olurlar. Çünkü Hasan Arat söz vermişti. Gayet değişiklik olacak. Gayet güzel formalarımız olacak, göreceksiniz diye.
Evet yani bazı bilgilerde şöyle hani totalde 5 forma olacağı söyleniyor. Hatta bir tane taraftar forması olacağı, sponsorsuz bir taraftar forması olacağı söyleniyor. Bir de galiba farklı bir renkle de alakalı bir durum vardı. Sene başında işte yeşil renk, işte askeri yeşili renge yakın bir tonda da bir şey olacağı söylentileri vardı. Onu şu anki bilgilerde teyitleyemiyoruz gerçi ama yani genel olarak forma, ondan sonra kartal yuvası ürünleriyle alakalı Sayın Ayaydın'ın yaptığı çalışmalar bence çok güzel. Gerek bu atkılar vesaire, biliyorsun birçok ürün kondu tekrar kartal yuvasına, insanlar oraya çekildi. Bir de şimdi evet formalar Haziran'da tanıtılıyor, yani alışkın olduğumuz bir konu değil. Bir başka şey var sevgili Batuhan. Kartal yuvası sonbahar kış koleksiyonu bile hazır ve tanıtıldı. O bile devreye girdi daha yaz başlamadan. Yani bu konudaki çalışmalarını da biz takdir ediyoruz. Eleştirdiğimiz konular olduğu zaman tabii ki onları görmezden gelemeyiz ama güzel şeyler yapıldığı zaman elbette onun da hakkını vermek mutlaka gerekiyor. İzinle bir sonraki konuya geçmek istiyorum. Sermaye artırımıyla alakalı bilgiler dolaşıyor. Zannedersem sen de bu konuyla alakalı çok güzel bilgiler var.
Evet, şimdi şöyle, biz bunu dün haberleştirdik, sermaye arttırımının gerçekleştirildiğini. Yalnız bir yanlış anlaşılma var taraftarlarda. Biz bunu 2 ay önce biliyorduk zaten gibisinden bir nasıl diyeyim, bir böyle şey geldi taraftardan. Yani zaten 2 ay önce açıklanmıştı bu. Hayır, 2 ay önce sermaye, yani SPK'nın verdiği bir onay vardı 2 ay önce. Bu onayın sonrasında süreçleri var. Beşiktaş Futbol AŞ'nin canlı bir şirketi Beşiktaş, biliyorsunuz. Ve orada yönetim kurulunun alması gereken kararlar ve bu sermaye arttırımının ne şekilde yapılacağı ve buradan gelecek gelirin hesaplanıp, işte bizim yönetim kurulunda bunun en son onayı, imzaları durumu vardı. Bu dün itibariyle tamamlandı ve yaklaşık 30 ile 40 milyon euro arası Beşiktaş'a bir kaynak aktarılacak ve bunun yaklaşık 20-25 milyon eurosunu Beşiktaş, yani büyük ihtimalle 20-22 diyeyim ben ona, 25 demeyeyim, transfer için kullanabilecek. Çünkü Bankalar Birliği'ne de oradan ödenecek bir 15 milyon kadar bir para olacak tahmin ediyorum ki. Yani Beşiktaş'ın transferde bütçesini, elini rahatlatacak, kolaylayacak, işte UEFA borçsuzluk kağıdını alabileceği, Bankalar Birliği'nin olan ödemesini yapabileceği iyi bir gelir kalemi üretildi Beşiktaş için. Bu da Ahmet Nur Çebi yönetimi bu işte çok uğraşmışlardı ama yapamamışlardı. Bu da Hasan Arat yönetiminin başarısı. Özellikle kamu işlerinden sorumlu yöneticimizin de ve Kaan Bey'in de, Burak Aslan'la Kaan Şakul, o ikisinin çok büyük emekleri var. Çok fazla hazırlandılar bu işe. Onları da ben tebrik ediyorum. Hem Kaan abi hem de Burak'a. Gerçekten güzel iş yaptılar. Bu arada Ahmet Nur Çebi dedik. Hazır Sayın eski başkanımızın babası Kaptan Yaşar Çebi hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Çebi ailesinin başı sağ olsun.
Ben de aynı şekilde Allah rahmet eylesin. Çebi ailesinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun eski başkanımızın babasının. Bu arada sermaye arttırma, evet, güzel bir para girişi olacak ama şöyle de önemli bir durum var değil mi Batuhan? Hani borçsuzluk kağıdı almak için bir de 25 milyonluk bir ödeme yapılması gerekiyor futbolculara. Yani böyle de bir durum var. Yani yönetimin...
Tam olarak 25 milyon değilmiş Ahmet, onu öğrendim.
Farklı bir sayı.
Bir kısmı ödenmiş kupa finali öncesinde. O yüzden öyle bir rakam değil, daha azmış yani. Totali oymuş ama... Erken ödeme yaptılar biliyorsun kupa finalinden önce. Yani 1 Haziran'da yatırmaları gereken parayı kupa finalinden önce yatırdılar. Bu ödeme de 30 Haziran gibi olması gerekiyor. 30 Haziran 1 Temmuz gibi ödenmesi gerekiyormuş sanırım. Orada bir şey yok, bir problem yok. O zaten bizim gelirlerimiz temlikli olduğu için, işte yayın hakları geliri, UEFA gelirleri. UEFA gelirlerini de biliyorsun şeye veriyor, federasyon ödeniyor, federasyon kulüplere veriyor gibi bir durum var. Orada Bankalar Birliği zaten bir kısmını alıyor. Maaşlarda da Bankalar Birliği, maaş ödemelerinde de kulübe, öyle bir çalışma var konsorsiyumla Beşiktaş arasında. Ya ben bu yönetimin şu transfer dönemini yattırsa Ahmet ve şampiyonluğa yarışan iyi bir takım kurarlarsa, bu yapacakları ekstra projelerle 2025 seçimlerinde Hasan Arat'ın önüne götürdüğünü düşünerek 2028'e kadar hem Beşiktaş'ı finansal olarak kendi kendini döndürebilen, borçsuz, artık para yok, bütçe yok, sıkıntı var demeyecek, kendi geliriyle giderini dengeleyebilecek bir hale getireceklerine inanıyorum. Yeter ki şu transfer dönemi Allah yardımcıları olsun, şans yanlarında olsun, iyi hoca ve iyi oyuncular transfer etsinler. En büyük dileğim bu bir Beşiktaşlı olarak.
Ya kesinlikle, yani buradaki yapılan doğru işler, yani en son hatırlıyorsun Divan Kurulu'nda başkanın bir sürü açıklamaları vardı. Zaten hani neyin içine girdikleri anlamaları birkaç ay sürdü. Bu konuda zaten camianın söylediği bir şey yok ama halledilebilir konularda bazen aksamalar olduğu zaman, bu da 3 yıldır sistematik bir şekilde sıkıntı yaşayan bir camia olduğumuz için bazı tepkilere yol açabiliyor. Tıpkı iletişimde olduğu gibi. Umarım bir an önce bu sıkıntılar aşılır, yeni kadro oluşturulur. Burada bizim zaten beklentimiz de Elbette diğer rakip takımlarla makas her ne kadar açıldıysa, Beşiktaş'ın genel itibariyle beklentisi hiçbir zaman en pahalı kadro bende olsun, en sükse yapmış oyuncular bende olsun değildi. Yani forma için savaşacak, arma için kanının terinin son damlasına kadar sahada her şeyini verecek ve yarışın içinde kalacak bir takımla zaten taraftar olarak biz özdeşleşiyoruz. Bizim arzu ettiğimiz şey bu. Biz Kasım'da havlu atmak istemiyoruz. Derdimiz bu. Yoksa biz zaten bugüne kadar yaşadığımız bütün başarılara baktığın zaman, yani biz o camiaları nasıl yendiğimiz zaten ortada. Hani evet, eğer mali yapı ileride buna izin verirse tabii her kim istemez en iyi oyunculara, en iyi teknik kadroya ve daha fazlasına sahip olmayı. Herkes ister. Ama talep o değil. Talep bu olmadığı halde farklı isimler ortaya atıp daha sonra o talebin altında kalabilecek kişilerle yola çıkarsanız, bunun en azından iletişimini doğru yapmanız gerekiyor ki gelen tepkiler de ona göre olsun. Yoksa Beşiktaşlı sabırlıdır, Beşiktaşlı takımının yanındadır, yönetimin de arkasındadır. Yeter ki doğru hamleler yapılsın. Burada da tabii şu anda gündemde yanan konuya da girelim sevgili Batuhan. Hani hoca ve transferler konusuna da girip yavaş yavaş podcast'imizde kapatırız daha sonra. Gündemde birçok hoca konuşuldu. Yani aynı devre arasındaki olduğu gibi bir sürü isim vardı. Devre arasında hiç beklenmedik şekilde Santos ismi ortaya çıktı. O dönemden bu yana devam eden bir Giovanni van Bronckhorst ismi vardı. Onların yanına Slaven Bilic eklendi, Razvan Lucescu eklendi, Xavi Hernandez eklendi ve bir sürü başka isim eklendi. Zannedersem bazı maddi konular da konuşulmuş hocalarla beraber. Senin öngörün nedir bu konuyla alakalı? Çünkü bazı bilgilerde bugün açıklanacağına dair söylemler vardı. Zannedersem öyle bir şey olmayacak. Sen nasıl öngörüyorsun? Biz hangi hocayla gireceğiz bu sene sezona?
Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda herkes, her haber kanalı, her platform bunu söylüyor. Giovanni van Bronckhorst'la Beşiktaş anlaştı. Birkaç gün içinde açıklanacak. Giovanni de iş bitti, Giovanni tamam vesaire gibi. Her yer böyle haberler giriyor. Hatırlarsın, Santos açıklanmadan bir gün önce de Giovanni bitti. Giovanni geliyor, Giovanni hayırlı olsun, Giovanni ile Beşiktaş anlaştı haberleri yapıldı.
Evet, evet.
Ama doğru. İşin sonrasında Santos geldi. Ben yine aynısını bekleyen taraftayım Ahmet. Giovanni gelirse ben sonuna kadar destekleyeceğim. Bu dakikadan sonra gelen hoca kim olursa olsun, PT olmadığı sürece, yani Fatih Terim olmadığı sürece ben sonuna kadar destekleyeceğim. Benim için Şenol Güneş, Sergen Yalçın, o bu şu artık bu dakikadan sonra biz oraya bir yönetim seçtik. O seçilen yönetim bir karar aldı. Biz de cami olarak arkasında durup bu hocanın ve takımın başarılı olması için bizim üstümüze düşen sorumluluğu ben kendi adıma yapacağım. Hocayı eleştirmeyeceğim, yönetimi eleştirmeyeceğim, transferleri bekleyeceğim. Transferler gelmeye başladıktan sonra zaten oyunculara bakarız. İşte kronik sakatlığı var mı, sıkıntılı mı, Beşiktaş'a performansı uzak mı? Bunları değerlendiririz. Bunlar ayrı konu ama ben sabırla bekleyeceğim. Onun dışında Hasan Arat'ın ben bu kadar medyada ismi çıkmış hocaları getirebileceğini düşünmüyorum. Yani bu isimlerin sürekli ortaya atılmasının sebebinin kasıtlı olduğunu, sis bombası dediğimiz sis bombası olduğunu, yani benim anladığım şu, bir yöneticimizden şunu duydum. Yani Batuhan, biz Beşiktaş'ın 500 bin eurosunu, 1 milyon eurosunu save edebilmek için 3-5 gün, bir hafta geç kalsak ne kaybederiz? Zaten biz çalışmalarımızı yapıyoruz transferde. Gelecek hocayla bunları konuşuyoruz dediği an bende bir rahatlama oldu. Yani çünkü şunu fark ettim, 1 milyon euro 35 milyon TL para yapıyor Ahmet. Ve Beşiktaş için gerçekten önemli bir para.
Tabii canım.
Yani eğer bir hafta geç hoca açıklanacak ama ben 1 milyon euro save edeceksem bu işten, ben okeyim. Bunda bir şey yok. Yani ben şuna inanmıyorum. Şu anda medyada yansıtıldığı gibi bir durum değil bu. İşte yok hoca bulamadılar, kimse kabul etmiyor, paraları yok kimse. Ya hayır abi, bu adamlar Mourinho'ya 11 milyon teklif ettiler, 11 milyon euro. 12'ye gitti, Ali Koç'la anlaştı. Yani bu adamlar 11 milyon euro Mourinho'ya teklif ettiler, 12'ye gitti, Ali Koç'la anlaştı Mourinho. Bu kadar basit. Yani bu işin işin özü bu. Bu 11 milyonu gözden çıkartan adamlar, yani Hüseyin Yücel koskocaman bir eğitim kurumunun sahibi. Binlerce, yüz binlerce belki öğrencisi var. Yani üniversitesi, ortaokulu, lisesi, anaokulu, ilkokulu, yani birçok öğrencisi var. Ve ciddi ciddi cirolar yapan büyük bir şirket sahibi. Büyük bir şirketin ortağı, hissedarı, aile şirketleri. Şimdi bu adamın zaten mal varlığı, parası var. Yani bu adam öyle 3 milyon, 5 milyon euro Beşiktaş'ta bu makama gelmiş, bunlardan kaçmaz. Buradaki mesele bence save etmeye çalışıyorlar. Bir planları var. Belki de toplu bir açıklama yapacaklar. Belki çok sansasyonel bir hocayı açıklayacaklar. Çünkü ben video hazırlandığını duydum. Ama ben bu videonun böyle hummalı hazırlanışının Giovanni Van Bronckhorst için olduğunu düşünmüyorum Ahmet. Bu arada bir teşekkür de iletmem lazım. Hoca konusunu böyle kapatayım, böyle noktalayayım. Sen bir şey ekleyeceksen hoca konusunda sen de istersen ekle.
Yani ben, ondan sonra... ben de aslında bu kadar çok ismin konuşulmasının maksatlı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii burada ben bir iletişimci olarak da kulübün daha aktif bir şekilde bunun yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu çıkıp da her gün Twitter'dan bir açıklama yapmak veya yalanlama yapmaktan ziyade bir yöneticinin bir yere röportaj vermesi, süreci anlatması, hani sürecin köşe taşlarından bahsetmesi, hani işte Haziran sonu gibi, ortası gibi olur falan filan. Hani böyle biraz bir umut vaat etmesi ve önümüzü görmemiz için bir planlamayı açıklaması bence daha faydalı olurdu. Yoksa bu şekilde farklı camialar da hamlelerini sürekli hayata geçirdiği için, ki transfer konusunda daha asıl mevzu başlamadı bile, o konuya hiç daha girmedik. O yüzden biraz daha bu konuda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ama hoca konusunda ben de gerçekten değilim, yani düşen isimlerden birisinin olma ihtimalini tabii olabilir ama ben de yine farklı bir isim çıkacağını düşünüyorum. Tercihen de Xavi ismi dolaştı biliyorsun. Eğer Xavi'yi getiriyorsak, Xavi ile beraber biliyorsun Barcelona'nın efsanesi, sen Barcelona sistemini de kulübe entegre edebilirsen, çünkü Xavi La Masia'dan çıkma bir oyuncu, orayı bilen, ezbere bilen birisi, oradaki sistemi, taktiği, hatta oradan çıkmış yani antrenörleri Türkiye'ye çekebilirsen, yani Barcelona'nın dünyada formasyonları var. Ben kendi kulübümde de bunları uyguladım. Antrenörler gelip antrenörlerle birlikte çalışıyorlar vesaire. Sen bunu bir genel bir program dahilinde kulüpte de yapabilirsin. Böyle bir vizyon varsa iyi olur. Onun dışında muhtemelen tekrar bir hoca gelecek. Hocanın tercihleriyle transfer yapıp bu şekilde gideceğiz veya dengelenecek bir şekilde.
Ben hocanın tercihleriyle değil. Yani hoca profil ve bölge söyler belki ama hocayı artık
onu kastettim, aynen. Yani
isim işine karıştırmazlar. Çünkü kurumsal hafıza dediğimiz olay var ya, Şenol Hoca'da yaşadık, Sergen Hoca'da yaşadık. Pjanic'i o getirdi, Gezal'ı o getirdi. İsimleri o getirdi. Şenol Hoca Amartey'i getirdi. Rebić'i o istemedi. Pardon, hakkını yemeyeyim. Oxlade'i o istedi, o görüştüm dedi. Yani baktığın zaman isimler hocaların inisiyatifine bırakılmamalı. Profil, kurumsal hafızayla Beşiktaş'ın profesyonelleri, yöneticileri kendileri profilleri seçmeli. Taraftar da dinlememeliler. Beşiktaş'ın kesinlikle ne oynayacağını Beşiktaş yöneticileri biliyor. Kesinlikle. Beşiktaş sahada ne oynaması gerektiğini, nasıl mücadele etmesi gerektiğini, aidiyeti olan, sahada liderlik özelliği olan yıldız ya da yıldız adayı oyuncularla Beşiktaş'ın oynaması gerektiğini hepsi biliyor. O yüzden ona göre oyuncu seçmeliler.
Ya bir de yönetim olarak sen kararını alırsın, planını yaparsın. O plana inanıyorsan ona sadık kal ve devam et. Kulağını tıka. Taraftar sonuca bakar. Söylenir, eder. Hani geçen Mourinho'nun basın toplantısında ona sorulmuştu. Hatta ilk geldi, ayarı da verdim hediye bu arada. Burada çok uzun sorular soruluyor. Biraz soruları kısaltın da daha çok soru cevaplayalım tarzında. Şunu söyledi. Yani sakin kalmak, dengeli olmak hocaların ve yönetimlerin işi, taraftar çılgın olmalı, talepkar olmalı dedi. Yani biz zaten Beşiktaş taraftarının ruhunda da bu var. Ben talep ederim, ben yorumlarım, ben eleştiririm ama sen doğruyu yapmakla mükellefsin. Sürekli acaba ne tepki alırım, ne söylerlerle değil. Abi sen inanıyorsan bunun doğru olduğuna, bu hocaya, bu transfere seni sonucuna götüreceğine inanıyorsan onu yap, arkasında dur, devam ettir ve sonuca git. Gitmiyorsa sen sonra değiştirirsin. Ama yani sonuç olarak işin başında profesyoneller olduğu zaman oraya da bir güvenmek lazım. İşi biraz da öyle görmek lazım. Son soruya da sorayım sana sevgili Batuhan. Transferlerle alakalı peki birkaç isimle prensipte anlaşıldığını sen biliyorsun. Geçen Savic ismi düşmüştü mesela Atletico Madrid'den. Devre arasında da konuşulmuştu. Paulista yine aynı şekilde Beşiktaş'la anılıyor. Stoper konusunda sence bir hamlemiz olacak mı bu yakın tarihte? İlk transferimiz stoper olabilir mi?
Transfere girmeden önce teşekkür artık uzatmayayım. Çünkü katıl abonelerimize teşekkür etmem gerekiyor. Piton Beyaz grubuna üye olmuş. Ona teşekkür ediyorum. Cem Şenyuva Beyaz grubuna üye olmuş. Ona da teşekkür ediyorum. Mustafa Kılıç Siyah grubuna üye olmuş. Ona da teşekkür ediyorum. Ümit Bağ Siyah grubuna üye olmuş. Ona da teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldi
dostlar. Hoş gelmişler. Çok teşekkür ederiz.
Ayrıca süper teşekkür gönderen canlı chatte ve daha sonrasında bizlere desteklerini yollayan tüm abonelerimize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Serence Bey sizlerin destekleriyle her geçen gün organik olarak Beşiktaşlıların Beşiktaş'ı konuştuğu ve sadece Beşiktaşlı'nın menfaatlerinin, Beşiktaş'ın karlarının konuşulduğu bir platform olarak büyümeye devam ediyor. Transfere geleyim hemen bu teşekkür ettikten sonra. Ahmet, benim öğrendiğim 4 tane oyuncuyla ön protokol imzalandı. Tabii ön protokol yırtılıp atılabilecek bir kağıt. Herhangi bir şey yok. Sadece iki tarafın yani mahkemelik bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Sadece iki tarafın samimiyet gösterdiği, aslında çok da hukuksal olarak böyle zorunlu bağlayıcı şeyler içermeyen bir iyi niyet göstergesi. Niyet mektubu, artık adına ne koyarsan. Ama bu durumda olduğumuz 4 tane oyuncu var. Şu anda yönetimin yapmaya çalıştığı şey Rebic, Amartey, Onana, Rozier, Hasic, Montero, Abubakar, Masuaku, Omar Kole. Bak 9 oyuncu saydım. Bu 9 oyuncudan çıkabildiklerinden direkt çıkmak, ki artık hani bonservis Omar Kole ile Masuaku'dan bir beklentimiz var. Abubakar'dan olan beklentimiz artık yavaş yavaş gidiyor. Hani maaşını alsın bir yerden gitsin havasında. Yani onun menajeriyle bilmiyorum zor başa çıkacaklar. Bir yerden Abubakar'a böyle 5 milyon 6 milyon euroluk bir maaş gelirse belki orada hani birkaç milyon euro bir şey kazanabiliriz. Belki o da bir ihtimal. Ama diğer oyuncular zaten Rebic'i, Amartey'i, Onana'sı, artık Onana'yı tekrar kiralık vereceklermiş. İsteyen kulüp yokmuş çünkü satın almak için. Yani bu oyunculardan bir an önce çıkıp bu 4 oyuncuyu açıklamak istiyorlar. Bu oyunculara resmi sözleşme imzalatmak istiyorlar. Benim duyduğum, aldığım bilgi bu. Umarım en zararsız şekilde bu oyunculardan çıkarız. Yani bizim tek şu andaki sıkıntımız bu elimizdeki 17 tane şu anda işimize yaramayan, 5 tanesi yarıyor diyelim. Hadi belki 6 ama 7 tane değil. O yüzden bu oyunculardan çıkıp geri kalanı da bu iyi olan işte Raşitsa'nın, Mutfi'nin, Musrati'nin, Getson'un yanına iyi olarak da bu oyuncuların yanına işte bazı oyuncuları katarsak o zaman Beşiktaş seneye şampiyonluğa oynayabilir. Yeni bir rüya, yeni bir hikaye yazabiliriz. Umarım bu kolayca gerçekleşir. Burada şans faktörü yönetimin yanında olursa gelecek sezon, yani benim için Beşiktaş nasıl şampiyonluğa oynar sorusunun cevabı bu elimizdeki işimize yaramayan oyunculardan nasıl çıkarız olacak. Bunlardan nasıl çıkarsak ona göre şampiyonluk yolunda bir hamle yapabiliriz, bir şansımız olabilir. Çünkü bu oyunculardan zararsız çıkamazsak, Rebic'i, Oxlade'i, Abubakar'ı, bunlar çok büyük paralar alıyorlar. Amartey'i de kattığınız zaman 11-12-13 milyon, hatta şeylerle, vergilerle 20 milyon euroya dayanan bir yıllık bize bunların maaş yükü var. O yüzden bu oyunculardan ne kadar zarar görmeden kurtulursak seneye şampiyonluk ihtimalimiz o kadar artar. Benim transferle ilgili söyleyeceklerim bunlar.
Teşekkürler Batuhan. Çok sağ ol bu güzel bilgiler için. Teşekkür ederiz. Umarım sezona bomba gibi girer, o şekilde devam eder ve şampiyonlukla taçlandırırız sezonu. Sevgili Beşiktaşlar, bir Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast'inin daha sonuna geldik. Batuhan, sana tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beşiktaş'la kalın, hoşça kalın. Her şey Beşiktaş için.
Hoşça kalın.
Bugün de Serence Bey'den başlayan yolculuğumuz Beşiktaş'ta sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi Serence Bey uygulamasından, www.serencebey.com.tr web sitemizden ve birçok dijital yayın platformlarından takip edebilirsiniz. Transferlerden ilk önce haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için Serence Bey Haber sitesini ve sosyal medya kanallarını mutlaka takip edin. Serence Bey ile ilk ve doğru bilen siz olun.